Kitabın adı Aşka Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 21. ayrım. Hepsini öylece bırakıp dışarı çıktım. Dalgın dalgın yürüyordum. Adımlarım beni Tunalı Hilmi'deki antikacı dükkanına götürmüştü. Karanlık ve eski zaman kokan bu dünyanın içine yavaşça girip çevreme şöyle bir bakındım. Her şey yerli yerindeydi. Bu dükkanın içinde zamanın çoktandır durmuş olduğunu anlıyordum. Yan tarafta asılı duran eski bir duvar saati de gerçeğin dışındaki bambaşka bir zaman dilimini gösteriyordu. Baktım saat 5'ti. Bir iki saniye sonra da saatin içinden 5 kez derin derin vuran bir gongun sesi tüm çevreye yayıldı. Oysa kolumdaki saat 8'e geliyordu. Ama bu antikacı dükkanın içinde zaman dilimini belirleyen akrep ve yelkovanın duvarda asılı duran eski saate ait olduğunu biliyordum. Acaba öğleden sonra saat 5 miydi? Karşımdaki ahşap saatin vitrininde gördüğüm zaman parçası yoksa sabaha karşı saat 5 miydi? Tam kestiremiyordum bunu. Her ikisi de olabilirdi. Koltuğa yavaşça oturup başımı arkaya dayadım. Özlediğim o karma karışık sesler yavaş yavaş kulağıma dolmaya başlamıştı. Çocukluğumun Yahudi mahallesinden gelen seslerdi bunlar. Hemen anımsamıştım bu bildik sesleri. Saadet apartmanındaki yatağımda uyurken duydum bir takım değişik gürültüleri. Eski apartmanın içinde bir yerde çekilen sifonun, binanın böğründe ve insanın düşlerinde yankılanan sesini, annemin düdüklü tenceresinin mutfaktan gelen ıslıklarını, mahalle arkadaşlarımın arkadaki aralıkta oynarken birbirlerini çağırmalarını, balkona yuva yapan güvercinlerin guk guk diye çıkardıkları mırıltıları, bir su borusunun uzun ötüp bir bağırsak gazı gibi kalınlaşarak birden susmasını, yıkanmış ıslak çamaşırların pencereden aşağıya silkelenirken çıkardıkları o çok iyi bildiğim ıslak çırpınışlarını duymuştum. Heyecan içindeydim. Bir anda uzun yıllar öncesine gidivermiştim. Hayatımın başladığı yerlerdeydim. Önümde uzanan yolların hangisini seçeceğim henüz belli değildi. Şu an tanıdığım insanların hiçbiri hayatımda değildi o günlerde. O zamanlar yaşamın önemli birer parçası olan insanlar da artık hayatta değillerdi. Şişhane yokuşundaki Saadet Apartmanı'nın 4 numaralı dairesinde 12-13 yaşında bir çocuktum şimdi. Büyük bir heyecanla çevremdeki beni sarmalayan, günümün ve gecemin yaşamının bir parçası olan eski apartmanın borularına, karışık su sistemine ve dışarıdaki Yahudi mahallesine ait sesleri gözlerimi kapatmış öylece dinliyordum. Yaşam beni oradan oraya götürmüş, şuraya buraya savurmuş, Yahudi mahallesinden çıkarıp İstanbul'un varsıl bir iki semtinde daha geniş ve güzel apartmanlarda, oldukça lüks mahallelerde dolaştırdıktan sonra bir gece treniyle Ankara'ya getirip bırakmıştım. Birden koltuğa yanaşmak üzere olan şehir hatları vapurunun düdüğünü duydum. Koltuk yerinden sallanmıştı. Nane limon şekeri satan adamın sesi kulağımı doldurdu. Bir yandan da çıt çıt diye elindeki gazoz açacağını tahtadan tablasına vuruyordu. İstanbul yanı başımdaydı. Elimi uzatsam tutabilecektim onu. Öylesine yakındı bana. Bir an içim titredi. Denizin o çok özlediğim iyotlu kokusu burnuma dolmuştu. Bana doğru atılan tahta iskelelerin gürültüsünü duydum. Vapur tıklım tıklım doluydu. Hafifçe doğrulmuştum oturduğum yerden. Vapurdan inmeye çalışan, bana el sallayan insanlarıma bakıyordum. Babaannem en öndeydi. Ona yol vermişlerdi. "Nasılsın evladım?" diye seslendi bana. Başından hafifçe kaymış olan ipekli başörtüsünü düzeltiyordu. "İyiyim babaanne," diye bağırdım. İyiyim, seni çok özledim. Eski ahşap köşkte, üçüncü kattaki duvarları pembe boyalı senin odanı, köşedeki aynalı dolabını, yatağın kenarındaki katlanmış seccadeni ve hurma çekirdeğinden tesbihini çok özledim babaanne. Hallacı çağırıp attırdığın, benim için diktirdiğin pembe saten yorganım ne güzeldi. Senin bana geceleri anlattığın masaldaki dünyalara yıllar sonra gittim ben. Dev bir uçakla gittim oralara babaanne. Sen bilmeden bana Hawaii adalarını, oradaki güleç yüzlü Polinezyalı yerlileri, rüzgarda hışırdayan palmiyeleri, adamların koşarak çektiği çek çek arabalarını, sonsuz kumsalı ile Waikiki plajını anlatmışsın. Orkideler, ince avcıları, havada uçan papağanlar, hepsi gerçekleşmiş o anlattıkların babaanne, hepsi. Honolulu'ya ayak basınca hepsini gördüm diye bağırdım. Babaannem sevgiyle gülümsüyordu bana. Antikacı dükkanının yarı karanlık, hafif tozlu atmosferinin içinde yavaş yavaş silikleşip kaybolurken. Uzaktan sesini duydum. Geleceğim evladım, gene geleceğim. Ne kadar kalabalıktı vapur. Her yer insanlarla tıklım tıklım doluydu. Birden annemi gördüm kalabalığın arasında. O an yüreğim duracak gibi oldu. Anneciğim diye bağırdım. Buradayım anneciğim. Annem görmüştü beni. Kalabalığın arasından el salladı bana. Ayağında yüksek topuklu pabuçları olmalıydı. İskelenin üstünde dikkatle yürüyordu. Anne, tam 7,5 ay uyudun hastanedeki yatağında. Hiçbir yerini kıpırdatamıyordun. Yatağın yanına gelip bekliyor, uyuyan o güzel yüzüne bakıp belki beni duyabilirsin diye seninle yavaşça konuşuyordum. Ama beni hiç duymadın anneciğim. Doktorlar beyninin öldüğünü söylüyorlardı. Aylarca kabul edemedim ben bunu. Gövden ılıktı, canlıydı, çarşafların arasında kendi kendiciğine yaşıyordun. Bir monitöre bağlıydın. Oradan kalp atışlarını yeşil fosforlu bir zikzak olarak izliyordum. Dünyamdaki en değerli varlığımdın. Ölmemen için dua ediyordum anneciğim dedim. Gözlerimden yaşlar boşanmıştı. Kendimi tutamamış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordum şimdi. Ağlama dedi annem. Yaklaşmıştı bana. Ağlama, unut o günleri. Seni kaybettim anne diye seslendim. Ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ama. Senin bana verdiğin o sonsuz sevgiyi hiç kimsede bulamadım. Bazen yanına gelmek istiyorum. Özledim seni anne. Böyle ağlarsan bir daha vapura binip gelmem dedi. Senin mutlu olman için geldim ben. Nasıl olduğunu görmek için neler yapıyorsun bakayım diye sordu. Gözyaşlarımı kurulamış kendimi toparlamaya çalışıyordum. Evliliği bitirdim. Sen hastanede o derin dönüşü olmayan uykudayken bir sabah zamanı bana ait olan eşyaları toplayıp kaçtım o evden anne. İyi yapmışsın. Ben sana söylemiştim. Bu yaştan sonra dırıltı çekilir mi? Değer mi hiç demiştim. Dedi. Kitaplar yazıyorum anne dedim. Çok iyi dedi annem. Vapur sarsılmıştı. İskeleleri çekiyorlardı. Vapur gidiyor anneciğim. Bana söyleyecek bir şeyin var mı diye heyecanla bağırdım. Onu her zaman göremiyordum. Az kalmıştı yanımda. Vapurun düdüğü üst üste 3 kez ötmüştü. Halatlar alınmıştı. Şehir hatları vapuru yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Gezip eğlenmene bak. Bir sevdiğin var mı? Vardır biliyorum sen sevgi dolusundur. İyi insan seçmeye çalış. Yumuşak, güler yüzlü bir insan dedi anne. Uzaklaşan vapurun içindeki kalabalığın uğultusu, pervanenin köpürttüğü dalgaların sesi çevreye yayılıyordu. Gene gel anne diye seslendim ona. Vapurun içine doğru gitmişti şimdi. Bana kalabalığın arasından el sallıyordu. Gene gel anne. Bir süre sonra şehir hatları vapuru uzaklaşıp gitmişti. Ne kadar çok şey vardı anneme anlatacak. Hiçbirini anlatamamıştım. Ama görmüştüm onu. Koltukta öylece oturuyordum. Annemi görmem, 6 yıl sonra onunla yeniden konuşmam, Hem mutlu etmişti beni, hem de ağlamak istiyordum. Duvardaki saatin derinlerinden bir yerden gelen gongun 6 kez uzun uzun vurmasından sonra yerimden yavaşça doğruldum. Tuhaf bir yalnızlık duygusu. Bu dünyada yalnız olduğumu bana hissettiren bir pelerin sanki omuzlarıma usulca atılmıştı. Pelerin sırtımda antikacı dükkanından dışarıya çıktım. Dışarısı rüzgarlıydı. Hava serinlemişti biraz. Tunalı Hilmi kalabalıktı. Korna sesleri, çevremde yürüyen insanların konuşmaları yavaş yavaş kulaklarıma dolmaya başlamıştı. Karşı kaldırımdaki pastanedeki kır saçlı garson bana el salladı. İyi dostum da o benim. El salladım ona. Gel, limonata iç diye bir işaret yaptı. Pastaneye girip soğuk bir limonata içtim. Biraz lafladım garsonla. Karadeniz'e, memleketine gideceğini söyledi bana. Dükkandan bir acı badem kurabiyesi alıp çıktım. Yolun karşısına geçerken rüzgar sırtımdaki pelerini alıp götürmüştü. Kızların kapısının önündeydim şimdi. Acı badem kurabiyesinin tekini yiyip bitirmiştim. Öteki tekini kağıda sarıp çantama attım. Koşarak çıktım merdivenleri. Zile dokunur dokunmaz gönül açtı kapıyı. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Kelle nasıl? İyiyiz, oturuyoruz. Kelle yeni uyandı. Bir şeyler anlatmaya başladı dedi Gönül. Doktor Ayberk koşarak yanıma gelmişti. Nasılsınız doktor? İyiyim, çok iyiyim dedi. Sesi heyecanlıydı. Kellenin anlattıkları olağan dışı şeyler. Sürekli dinliyorum onu. Ayrılamıyorum buradan. Bir ara ona bir MR daha çekeceğim dedi. Meraklanmıştım. Niye? Bir şey mi oldu? Hasta mı yoksa? Yok yok dedi doktor. İyi maşallah, hiçbir şey yok. Onun bir beyin MR'ı daha elimde bulunsun istiyorum. Böyle değişik bir şeyler literatürde yok. Yani böylesi. Belgeleyelim dedim. Kelle minderlerin üstündeki yerinde duruyordu. İki yanında iki tane krem renkli mum yanmaya devam ediyor. Mumların alevlerinin oynaşan gölgeleri kellenin kemikli yüzünde değişik gölgeler yaratıyordu. İçeriye girdiğimi duymuştu. Geldin mi diye sordu. Geldim, buradayım. Gel yanıma dedi kelle. Yanına yaklaştım. Sütlü kara gözlerini hafifçe devirerek anlatmaya başladı. 1964 yılında Demokratların Atlantic City'deki kongresine milli marş söylemek için davet edilmiştim. Bir taraftan da Skinny D'Amato'nun kulübünde sahneye çıkıyordum. Bir akşamüstü Max'tan bir telefon geldi. Bütün şehir polis dolu, içeriye giremiyorum, polis barikatlarını geçemiyorum diyordu. Hemen bir takım yerlere telefon ettim. 2 dakika sonra Max soyunma odamdan içeriye yürüyordu. Yıllardan beri ilk kez iğne yaptırmama fikri beynimden şöyle bir geçti. Ama bu düşünceyi bir anda siliverdim kafamdan. Soyunma odam insan doluydu. Ama bu durum Max'in pek de umurunda değildi. Siyah çantasını masanın üstüne açmış, şişelerini çıkarmıştı. Hiç de rahatsız olmuş gibi bir hali yoktu. Şişelerdeki bir takım ilaçları birbirine karıştırıyordu. Ona bakıp iğrendiğimi hatırlıyorum. 11 yıl sonra tiksindirmişti beni. Onun orada bulunmasından utanç duymuştum. Her neyse dedim kendi kendime. Bir iğneden daha ne çıkar? O akşam problem neydi bilmiyorum ama Max bir türlü kolumdaki damarı bulamıyordu. Bakma, buraya bakma deyip duruyordu. Kaç kez deldi, kolumu anımsamıyorum. Ama beni neredeyse paralamıştı. Damara girene kadar o gece sahnede berbattım ve bunun sorumlusu olarak Max'i gördüm. Uyuşturucu bağımlılığının yaşamımı ve mesleğimi mahvettiğini düşünmüyordum da Max'e kızıyordum. Beni eskisi gibi bir iğneyle iyi hissettirmediği için. Odadan çıkmasını zor bekledim. Max Jacobson'dan yediğim en son iğne işte buydu. Kelle bir an durdu. Pörsük diliyle kemikten dudaklarını yaladı. Ön dişlerinin arasına hafif bir vızıltı çıktı. Su var mı diye sordu. Gönül mutfağa koşup bir bardak su getirmişti. Su verenlerin çok olsun dedi kelle. Yeni baştan minderin üstüne yatmıştı. Gözlerini tavandaki bir noktaya dikip anlatmaya devam etti. Ama Max çıkmadı hayatımdan. Onu görmeye devam ettim. Max'ten tiksinmiştim o gece. Onun damarıma yaptığı iğnelerden değil. Ken Hubert diye bir adam meydana çıkmıştı şimdi hayatımda. Max'in eski bir hastasıydı Ken. Ondan sihirli bir karışımın formülünü çalmıştı. Bir canavardı o. Ona bir partide rastlamıştım. Birkaç hafta sonra Prontier Odel'deki soyunma odamdaydı. Elindeki bavulun içinde beni uçuracak her türlü şey hazırdı. Ne istersen al dedi bana. Hepsi benden. Çekinme. Ne istersen al. Böylece Ken Hubert bağlantım olmuştu. Kendi kendime iğne yapmaya başlamıştım. Ken Hubert bana uyuşturucuyu temin ediyor, enjektörleri de Schwab's Market'ten alıyordum. Her konserden önce bir kez ve sonra gün boyunda iki ya da üç kez tenha bir yere gidiyor, herhangi bir eroinman gibi iğneyi damarıma saplıyordum. Hubert'a bağımlı olmuştum. Ona iyilikler yapıyordum. Benimle birlikte partilere geliyordu. Yanımda seyahat etmesine izin vermiştim. Onu birçok insanla tanıştırmıştım. Çevreme girmişti Ken Hubert. Ona dünya kadar para veriyordum. Bir gün benden ülkeye ufak bir paket kristal sokmamı rica etti. Kristal ile kokain mi yoksa eroin mi kastettiğini bilmiyorum. Uzak doğuda bir turnedeydim. Ken benim altın üçgende durup oradan kristalleri almamı istiyordu. Altın üçgen dünyadaki en büyük eroin ve kokain merkezlerinden biriydi. Hubert benim gümrüklerden nasıl rahat geçebileceğimi biliyordu. Bu ufak ricasını iletmişti bana. Allah'tan ona hayır diyecek kadar aklım başımdaydı henüz. Sen çıldırmışsın Hubert dedim. Çıldırmışsın. İşte 5 yıl boyunca mesleğim, ünüm yokuş aşağı doğru hızla kayarken Ken Hubert gibi adamlarla gölgenin içindeydim. Ken bir gün beni çağırdı. Panik içindeydi. Aşırı doz almıştı. Benden yardım istiyordu. Onu hastaneye yetiştirip isteği üzerine Max'i çağırdım. O günden sonra Ken Hubert'tan ve çevresindeki garip tiplerden sıyrılıp kurtarmıştım kendimi. Ama şimdi de Sam Quinn diye bir adam vardı çevremde. Sam Quinn de benim işime yarayacak her şey bulunurdu. Sam Quinn öyle garip bir adamdı ki Ken Hubert onun yanında normal kalıyordu. İşte artık bu adamlar benim arkadaşlarımdı. Yaşamımın ve mesleğimin ilk bölümünde Philadelphia'nın sokaklarından Beyaz Saray'a çıkmıştım. Şimdi hayatımın ikinci bölümünde ise Beyaz Saray'dan York Sarayı'na doğru uçup gidiyordum. Susmuştu. Başını hafifçe yana eğip gözlerini kapattı. Yoruldu dedi Gönül. Uyur şimdi, bu anılar yoruyor onu. Suzan mumları üfleyip söndürdü. O da sessiz ve karanlıktı. Kellenin anlattığı olayların ağırlığı ortaya çökmüştü sanki. Ayaklarımın ucuna basa basa sokak kapısına ulaşmıştım. Çıkıyorum şimdi, sonra gene gelirim dedim Gönül'e. Kapıyı arkamdan çekip dışarıya çıktım. Merdivenlerden aşağıya koşarak indim. Dürnev ablanın salon ışıkları yanıyordu. Yavaşça pencereden içeriye baktım ama hiçbir şey göremedim. Salon boştu. Dürnev abla içerki odada olmalıydı. Zile bastım. Biraz bekleyip yeniden bastım zile. Tam uzaklaşıyordum ki Dürnev abla açtı kapıyı. Elleriyle sarı saçlarını düzeltiyor, uyku mahmur gözlerle bakıyordu bana. Arka odada uyuyakalmışım dedi. Hay Allah, salon ışığı yanıyordu. Onun için ısrarla çaldım kapıyı. Gir gir içeriye. Saat erken daha. Bu saatte uyursam gece yarısı uyanıyorum. Kapının yanındaki terlikleri giyip içeri girdim. Hiç kimse gelmedi bu gece dedi Dürne abla. Nedense etraf sessiz. Salona geçmiş koltuklarını yastıklarını düzeltiyordu. Televizyonu açıp bir sigara yaktı. bir korku filmi yakalamıştı. Yüzü gözü kan içinde bir adam ekranın içinde dolaşıyordu. Yazık, başını kaçırdık diye söylendi Dünev abla. 21. ayrımın sonu. Sayfa 234, devamı 22. ayrımda.